25. ayrım. Sayfa 326. 13. kısım. Savaşa hazır bir lider. Mustafa Kemal'in yurttaşları içinde az bulunur bir niteliği vardı. Öncelikleri açık seçik kavrama yeteneğine sahip olağanüstü bir örgütçüydü. 1920 Mart ve Nisan'ında Ankara'ya akın eden milliyetçiler, ihtilaf güçlerinin işgali ve müdahalesinin yarattığı kaosun ortasında gideceği yolu bilen bir lider buldular. Çok önemli iki gereksinim vardı. Birincisi askeri açıdan olabildiğince geniş ölçüde toprakları denetim altında tutmak ve ikincisi siyasal açıdan etkin ve yasal bir yetki merkezi oluşturmak. Mustafa Kemal her ikisinin de üstesinden gelmiş gibiydi. Ziraat Mektebi'ndeki karargahı askeri ve siyasi bir ofise dönüşmüştü. Emir subayı Hayati aracılığıyla hem düzenli birliklerin komutanları hem de çete reisleriyle sürekli iletişim kuruyordu. Siyasi işlerle ilgilenen katibi Recep Peker ise millet meclisi seçimleri için gerekli hazırlıkları yapıyordu. Görünüşte bir sivil olan Mustafa Kemal, taşra beyefendilerinin av kılığını tercih ediyordu. Kararlar alarak, telgraflar yazdırarak, konuklar ağırlayarak geceleri geç saatlere kadar çalışıyordu. Dipnot, Yunus Nadi, sayfa 247-256. Özgür ve rahat bir ortam vardı. İstanbul'dan kaçıp gelerek Ankara Öğretmen Okulu'nun yatakhanesinde kalan önemli kaçaklar, ara sıra lider ve arkadaşlarıyla sohbet etmek ya da haber almak için sık sık uğruyorlardı. Ziraat Mektebi'nin yemekhanesinde sade yemekler yeniyordu. Mustafa Kemal zincirleme, sigara ve sayısız kahve içiyordu. Ankara'da Mustafa Kemal'e katılmış olan milliyetçi vekillerden Rıza Nur, sürgüne gönderildiği Fransa'da onu çok fazla içmekle suçluyordu. Dipnot, Rıza Nur, cilt 3, sayfa 57. Eğer çok içseydi herhalde bu kadar etkin biçimde çalışamazdı. Ülkenin her tarafında görülen sıtmanın belirtisi olarak Mustafa Kemal'de sık sık ateşlendiği için askeri doktoru Refik Saydam yanından hiç ayrılmıyordu. Mustafa Kemal her zamanki gibi reklamın önemini biliyordu. 6 Nisan'da Ziraat Mektebi'nin bir odasında Türk milliyetçilerinin ilk basın ajansı olarak kurulan Anadolu Ajansı, sürekli direniş hareketinin başarılarını övmeye, düşmanların yenilgilerini anlatmaya ve yüreklendirici haberler bulmak amacıyla yabancı basını taramaya başladı. Mustafa Kemal'in en önemli yayıncıları İstanbul'dan kaçan Halide Edip ile Yunus Nadi'ydi. Gazeteci Yunus Nadi, Anadolu'da Yeni Gün adlı milliyetçi gazetenin sahip ve başyazarıydı. Mustafa Kemal, önceleri kendine özgü bir davranışla kurduğu basın ajansının verdiği bilgilerin kendi politikasına uyumlu olup olmadığını sürekli denetliyordu. Bir kez tatmin olduktan sonra gazetecilerin işlerini bildikleri gibi yapmalarına izin verdi. Dipnot, Yunus Nadi, sayfa 257. Ayrıca yurttaşların çoğundan farklı olarak görev devretmenin nasıl yapılacağını da biliyordu. İstanbul'da padişah ile sadrazamı damat Ferit Paşa, ihtilaf devletlerinin istediği üzere milliyetçileri derhal reddettiler. 11 Nisan'da oturumlarını zaten kapatmış olan Osmanlı Mebusan Meclisi padişah tarafından feshedildi. Aynı gün Osmanlı Devleti'nin en büyük din adamı olan Şeyhülislam, yayınladığı fetva ile Kuvayi Milliye'yi kafir ilan edip onları öldürmenin dindarlar için vacip olduğunu açıkladı. 5 gün sonra Ankara'nın milliyetçi müftüsü Rıfat Börekçi, Anadolu'daki 250 meslektaşının imzaladığı bir fetva ile karşılık verdi. Dipnot, Özerdim, sayfa 26. Bu fetva halifenin dinsizlerin elinde tutuklu bulunduğunu ve dindarların görevinin onu ve ülkesini kurtarmak olduğunu, düşman devletlerin emriyle yayınlanan fetvaların geçerli olmayacağını bildiriyordu. Dipnot, metin için Yunus Nadi, sayfa 329-331. Damat Ferit'in fetvası Kuzeybatı Anadolu'da yaşayan Çerkezler ve Abhazlar arasında ayaklanmalara neden oldu. Mustafa Kemal'in Çerkezler arasındaki en büyük düşmanı olan Anzavur, Marmara Denizi'nin güneyindeki yurdundan kuzeye doğru yürüdü. Onun çetesiyle birlikte aynı fikri paylaşan yöre halkının bir kısmı milliyetçi kamu görevlilerinin doğuda İstanbul ile Ankara arasında yer alan Bolu ve Ankara'ya daha yakın olan Beypazarı gibi çok uzaklardaki kasabalardan bile sürdüler. 18 Nisan'da İstanbul hükümeti milliyetçilerle mücadele edebilmek için Kuvayi İnzibatiye adlı bir disiplin gücü oluşturduğunu açıkladı. 22 Nisan'da 24. Tümen Komutanı ve 20. Kolordu'da Ali Fuat'ın vekili olan Albay Mahmut, Çerkezler tarafından Bolu'nun batısındaki bir noktada pusuya düşürülüp öldürüldü. Ankara'nın asiler adını taktığı saraya sadık Çerkezler çok düzensiz olduklarından elde ettikleri başarıların somutlaşmasını sağlayamıyorlardı. Üstelik Çerkez Ethem ve kardeşlerinin komutasındaki diğer Çerkezler de Ankara'nın emrindeydi. Kuvvayi Seyyare yani gezici güçler adı verilen süvari kolu Mustafa Kemal'e hizmet eden çetelerin arasında çok geçmeden en korkutucu olanı haline geldi. Batıdaki asi Çerkezler denetim altına alınırken ülkeye yayılmış olan milliyetçi örgütler Mustafa Kemal'in Ankara'da toplantıya çağırdığı meclise delegelerini göndermekteydiler. 300'ün üzerinde delege seçilmişti ve bu kez Mustafa Kemal Ankara'yı temsil ediyordu. Ama seçilenlerin tümü 23 Nisan'da açılacak toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gidebilecek durumda değildi. Ya da gitmek istemiyordu ve sonunda 24 Nisan'daki yoklamada 120 kişinin bulunduğu saptandı. Dipnot Goloğlu Cilt 3 sayfa 159. Bunların arasında İstanbul'daki son Osmanlı Meclisi'ne katılmış olan üyeler de vardı. Mustafa Kemal'in çağdaş bir meclis toplama konusundaki ısrarı, Fransız devriminin oluşturduğu örnekten kaynaklanan ve Osmanlı aydınlarının çoğuyla paylaştığı bir etkilenmeye dayanıyordu. Ama başka nedenler de vardı. Özel bir dernek diye resmi kayıtlara geçmiş olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi bir kuruluşun gölgedeki yönetim kurulunun başkanı olmaktan daha geçerli bir ünvan istiyordu. Daha önemlisi ise Anadolu'daki Müslümanları topraklarını savunmak için harekete geçirmek zorunda oluşuydu. Bunu en iyi başaracak olanlar ise devlet memurları, serbest meslek sahipleri, toprak sahipleri ya da din adamları gibi yöre ileri gelenleriydi. Ankara'da yaptığı ilk konuşmada sağlam bir örgüt kurmak için tavandan tavana doğru gitmek gerektiğini ama başlangıçta yukarıdan aşağıya doğru inmekten başka çare olmadığını, çünkü bireyler kendi başlarına düşünmeyi öğreninceye kadar kitlelerin dışarıdan etkilenebileceğini söylemişti. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 11. Meclisin toplumsal bileşimi bu gereksinimi yansıtıyordu. Üyelerin neredeyse yarısı sivil ya da askeri görevlilerden, beşte biri çoğunluğu avukat olan meslek sahiplerinden, beşte biri tüccar ya da toprak sahibi gibi kendi kendilerinin işverenlerinden ve altıda biri de din adamlarından oluşuyordu. Dipnot Ergil sayfa 190-191. Kültürel açıdan ise ilericiler genelde kamu görevlileri ve serbest meslek sahipleri ile muhafazakarlar, din adamları ve yörelerin ileri gelenleri olarak bölünmüşlerdi. Sosyal sınıflandırma açısından ise Türk toplumunun standartlarıyla uyumlu olarak büyük çoğunluğu orta sınıfa mensuptu. Kapsayıcı özelliğini belirtmek için Büyük Millet Meclisi adı verilmişti ve içinde Jacobenler de vardı ama radikal bir topluluk değildi. Padişah ile damat Ferit milliyetçileri Bolşevikler ya da en azından Mason İttihat ve Terakkicilerin arttığı dinsiz İttihatçılar diye nitelendirerek onlara karşı İslami duyguları kışkırtmaya çabalıyordu. Anzavur kendi çetesine Hazreti Muhammed'in gücü anlamına gelen Kuvvayi Ahmediye, daha sonra da Kuvvayi Muhammediye adını vermişti. Damat Ferit'in inzibat gücünün bir adı da hilafet ordusuydu. Sonunda Mustafa Kemal din kozlarını oynamaya karar verdi. 21 Nisan'da yayınladığı genelgeyle meclisin açılışında yapılacak dini törenleri açıkladı. Kur'an ve hadislerden parçalar okunacak, kurbanlar kesilecek, peygamberin sakalı şerifi ve bayrağı dolaştırılacak, aynı zamanda halife olan sultanın, kullarının ve ülkesinin güvenliği için dualar edilecekti. Mustafa Kemal benzer törenlerin ülkenin dört bir köşesinde yapılarak özel dualar ve vaazlarla yeni meclisin vatani görevlerinin açıklanmasını da istedi. Dipnot, Nutuk, sayfa 288. Meclisin açılışı tasarlandığı gibi 23 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi. Cuma namazının önemi nedeniyle bu tarih özellikle seçilmişti. Mustafa Kemal ile kente gelebilmiş olan mebuslar Hacı Bayram Camii'nde toplandı ve namazdan sonra en önde elinde rahle üzerinde bir Kur'an, ardında başının üzerinde peygamberin sakalı şerifini taşıyan iki din adamının bulunduğu görevliler grubu, izleyenlerin Allahu Ekber sesleri arasında İttihat ve Terakki lokaline doğru yürümeye başladılar. Dipnot, Tansel, Cilt 3, sayfa 94. Peygamberin sakalı ve sancağı Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Bunların 23 Nisan 1920 tarihindeki törende Ankara'ya taşınmış olması kuşkulu görünüyor. Fransızların kısa bir süre önce boşalttığı bina meclis toplantı yeri olarak seçilerek aceleyle hazırlanmıştı. Tavanı kapatmak için inşaat halindeki bir ilkokulun kiremitleri alınmış, vekillerin oturacakları sıralar bir liseden getirtilmişti. Dipnot Tansel Cilt 3 sayfa 93. Grup binanın önüne ulaşınca dualar okundu ve kurbanlar kesildi. Sonra milletvekilleri resmi açılış için içeri girdiler. Gerçek çalışmalar ertesi gün başladı. Mustafa Kemal 1918'de imzalanan mütarekeden bu yana yaşananları özetleyen uzun bir konuşma yaptı. Yabancıların işgaline karşı verilen mücadele Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin heyeti temsiliyesi tarafından yürütülmüştü. Artık önderliği millet meclisine aktarmanın zamanı gelmişti. Meclis yalnızca bir yasama kurumu olarak kalmayacak, aynı zamanda yürütme işlevini de üstlenecekti. Mustafa Kemal üyeler arasında yürütme kuruluna katılması uygun görülenlerin saptanmasını istedi. İslam'ın temel ilkesinin en büyük yetkiyi bir araya gelmiş inananlar kitlesine vermek olduğunu açıkladı. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 61. Bir arada toplanan inançlıları tanımlayan sözcük cumhur idi ve Osmanlı sözlük hazırlayıcıları Fransız devriminden sonra kurulan yönetim biçimini tanımlamak için cumhuriyet sözcüğünü türetmişlerdi. Daha sonraları Mustafa Kemal meclise sunduğu yönetim biçiminin aslında cumhuriyet olduğunu ama henüz o tarihte bunu açıklayamadığını söyleyecekti. Dipnot Nutuk sayfa 293. Yasama ve yürütme gücüne sahip olan bir meclis ilkesi Rusların Sovyet Şura sözcüğünde çağdaş bir anlam da bulmuştu. Bakanlara verilmesini önerdiği vekil sözcüğü ise temsilci anlamına gelmesine karşın Fransızca'ya komiser ya da komiser olarak tercüme ediliyordu. Dipnot, Halide Edip anılarında onlara komiserler adını veriyor. The Turkish Ordeal, sayfa 170. Büyük Millet Meclisi'nin yürütme kuruluna verilen icra vekilleri heyeti ya da heyeti vekili adı Sovyet hükümetinin kendisi için kullandığı İspolkom, yani Halk Komiserleri Kurulu sözcüğünü çağrıştırıyordu. İsim seçiminden daha önemli olan nokta ise meclis başkanının aynı zamanda yürütme kurulu başkanı da olması önerisiydi. Mustafa Kemal'in sadık yardımcısı Recep Peker, meclisin katibi umumiliğine getirildi ve katı bir kuralcı olarak kendisine başarıyla hizmet etti. Aynı gün 24 Nisan 1920'de Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Buna karşı çıkanlar da vardı. Son Osmanlı Meclisi'nin reisi olarak Celaleddin Arif kendisinin başkan olması gerektiğini öne sürdü. Ama Mustafa Kemal'in daha sonra söyleyeceği gibi kişiliğine karşı itirazların İstanbul hükümeti ve düşmanlar tarafından silah olarak kullanıldığını açıklaması üzerine muhalefet susturulmuştu. Dipnot Nutuk sayfa 294. Mustafa Kemal adaylığını meclisin gizli bir oturumunda savundu ama Cumhurbaşkanı seçildikten sonra halk salonu alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM gizli celse zabıtları cilt 1 sayfa 10. Ev sahibi durumunda bulunduğu Ankara'da kendisine İstanbul'da verilmeyen ödülü yakalamıştı. Başkanlığı kabul ettiğini açıklayan kısa konuşmasını Padişah-ı Alem Penah Efendimiz Hazretlerinin her türlü kuyu dat-ı ecnebiyeden azade olarak taht-ı hümayunlarında daim kalmasını dileyerek bitirdi. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 65. Padişah Efendimiz yabancı baskılardan uzak olarak sonsuza dek tahtında kalmalı. Başkan seçildiğini derhal bir telgrafla Anadolu'daki milliyetçi komutanların en güçlüsü olan Erzurum'daki Kazım Karabekir'e bildirdi. Kişiliğine karşı yapılan propaganda saldırılarının ulusal davaya zarar verebileceğini öne sürerek kendisine bir görev verilmemesini meclisten rica ettiğini yazdı. Ama 120 delegeden 110'unun oyu başkanlığının istendiğini gösterince reddedemezdi. Karabekir iki satırlık bir tebrik mesajıyla karşılık verdi. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 619. Ertesi gün Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak millete ilk duyurusunu yayınladı. Biz vekilleriniz Allah ve Peygamber adına yemin ederiz ki padişaha, halifeye isyan sözü yalandır. İstediğimiz tek şey Hindistan ve Mısır'ın başına gelen halden vatanımızı kurtarmaktır. Dipnot Tansel cilt 3 sayfa 96. Mustafa Kemal bir gün sonra Moskova'daki hükümete iş mektubunu anımsatır bir telgraf çekti. Mesajı emperyalist hükümetler aleyhine harekatı ve bunların taht-ı tahakküm ve esaretinde yani baskı ve köleliği altında bulunan mazlum insanların tahliyesi yani kurtarılması gayesini istihdaf eden yani amaçlayan Bolşevik Ruslarla tevhid-i mesai ve harekatı yani iş ve eylem birliğini kabul ediyoruz sözleriyle başlıyordu. Eğer Bolşevikler sınırları içine katmak amacıyla Gürcistan'a yürüyüp İngiliz güçlerini oradan çıkaracaklarsa, Türkiye de emperyalist Ermeni hükümetine karşı girişimde bulunmaya hazır olacak ve Azerbaycan'ın Bolşevik Zümre-i Düveliyesi'ne, yani devletler topluluğuna katılmasına yardımcı olacaktı. Bu arada Mustafa Kemal Bolşeviklerden ilk taksit olarak 5 milyon altının veya rublenin ve takarrür ettirilecek miktarda cephane vesair vesaiti, fenniye-i harbiye ve malzeme-i sıhhiyenin ve yalnız şarkta icra-i harekat edecek kuvvetler için erzakın gönderilmesini de istiyordu. Dipnot ATTB sayfa 318. Bu uzayıp gidecek bir pazarlık sürecinin daha başlangıcıydı. 27 Nisan'da bu kez Mustafa Kemal'den telgraf alma sırası padişaha geldi. Başkanı olduğu meclisin sadakatini sunuyordu. Padişahımız, kalbimiz sadakat ve bağlılık duygusuyla dolu olarak tahtınızın etrafında her zamandan daha sıkı bir bağlılıkla toplanmış bulunuyoruz diyerek sultana güvence veriyordu. Dipnot Tansel Cilt 3 sayfa 99. Gerçi telgrafın alıcısı Sultan Vahdettin idi ama esas hitap ettiği kitle Anadolu'nun muhafazakar Müslümanlarıydı. Halde edip sürgünde yazdığı anılarında Mustafa Kemal'i töre dışı alaycı bir insan olarak nitelendirecekti. Dipnot The Turkish Ordeal sayfa 169. Aslında savaşta her şeyin mubah olduğuna inandığını söylemek daha doğru olurdu. Üstelik daha farklı bir kültür evreninde yaşayan halkın lideri olarak kendini herkesten uzak hissetmesi de doğaldı. Mustafa Kemal'in önerdiği çizgilerde bir hükümet oluşturmak meclisin bir haftasını aldı. Salih Paşa hükümetinin Harbiye Nazırı olarak Anadolu'daki milliyetçi komutanları sultanın davasına çekmek için çabalamış olan Fevzi Paşa, yani Çakmak, damat bir sadrazamlığa getirilince başkentten kaçtı. 25-26 Nisan'da Mustafa Kemal'e Fevzi Paşa'nın habersizce Ali Fuat Paşa'nın İznik'in doğusunda Osman elindeki, o zamanlar Lefke, karargahına geldiği bildirildi. Ali Fuat Cebesoy analarında Mustafa Kemal'in geldiği yere geri gönderin diye telgraf çektiğini ama sonunda onun soğuk tutumunu sıcak bir karşılamaya çevirmeye başardığını anlatıyor. Dipnot, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 371. Cebesoy karşılama telgrafının metnini gösterirken Mustafa Kemal'in Fevzi'yi İstanbul'a geri gönderme emri verdiğini aslarından birinin kendisine bildirdiğini açıklıyor. Bu öykü kuşkuludur. Mustafa Kemal'in gerçi ona manevi bir borcu yoktu ama Fevzi Paşa'nın bütün subaylar tarafından sayılan yetenekli, vatansever bir komutan olduğu da biliniyordu. Fevzi Paşa'nın yetenek ve itibarından yararlanmak için Mustafa Kemal herhalde Ali Fuat'ın akıl öğretmesine gerek duymamıştır. Ali Fuat'a gelince anılarını yazdığı tarihte Fevzi Paşa'yı kıskanmış olduğu düşünülebilir. Çünkü Mustafa Kemal sonradan kendisine katılan Fevzi Paşa'yı daha eski arkadaşlarını gücendirme pahasına öne çıkarmıştır. Fevzi Paşa 27 Nisan'da Ankara'da coşkuyla karşılandı. Mustafa Kemal'in önerisiyle milletvekilleri toplantıyı yarıda kesip onu karşılamak üzere tren garına gittiler. Yine Mustafa Kemal'in önerisiyle Fevzi Paşa'ya mebusluk verildi ve hükümetin kurulmasından önceki aşamada geçici yürütme komitesine seçildi. Fevzi Paşa'nın ilk hizmeti damat Ferit sadrazamla getirilmeden önce padişahın huzuruna çağrıldığını ve sultanın kendisinden Anadolu'daki milliyetçilerle temas kurmasını rica ettiğini anlatması oldu. Dipnot Goloğlu Cilt 3 sayfa 164-165. Millet Meclisi'nin padişahın isteklerinin gerçek bir yorumlayıcısı olduğu efsanesini doğrulayan bir öyküydü bu. Yine de bu efsane dahili mücadelenin yayılmasını önleyemedi. 29 Nisan'da Büyük Millet Meclisi vatana ihanet konusunda acımasız bir yasayı oylamaya koyarak meclisin yasallığına yani meşruiyetine karşı çıkanlar için ölüm cezası getirdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 176. Bu meclisten geçen ikinci yasaydı. Bir numaralı yasa İstanbul hükümetinin koyun yetiştiricilerinden alınacak vergiyi yükselten kararını tersine çevirmişti. 1 Mayıs'ta İstanbul hükümeti Mustafa Kemal ile aralarında Ali Fuat, Halide Edip ve kocası Adnan'ın adı var da bulunduğu taraftarları hakkında idam hükmü vererek tepkisini gösterdi. Dipnot Tansel Cilt 3 sayfa 106-107. Osmanlı Devleti'nin Washington eski büyükelçisi Alfred Rüstem ile o tarihte Malta'da İngilizlerin esiri olarak bulunan Kara Vasıf da idama mahkum edilmişti. Padişah 24 Mayıs 1920 tarihinde idam kararlarını onayladı. Ama kararlarda adı geçen kişiler yakalandıkları takdirde tekrar yargılanacaklardı. Bu haber Ankara'daki meclisin Mustafa Kemal'in önerdiği hükümet şeklini kabul etmesini engellemedi. 3-4 Mayıs'ta yapılan seçimde Mustafa Kemal'in başkanlığında çalışacak 10 vekil saptandı. Fevzi Paşa, Çakmak, müdafaa vekilliğine getirilirken Albay İsmet İnönü kabinede de yer alarak Genelkurmay Başkanı oldu. Dipnot Goloğlu Cilt 3 sayfa 170-171. Mustafa Kemal'in eski arkadaşları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele ordu komutanlıklarını sürdüreceklerdi. Ama aralarına yeni katılan Fevzi Paşa ile Albay İsmet'in emrinde olacaklardı. Bu değişiklikten hiç hoşlanmadılar. Yine de milli davayı yürütmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İlk görev merkezi otoritenin yıkılmasıyla ortaya çıkan ve şimdi damat Ferit Paşa'nın körüklediği iç savaşı kazanmaktı. Ankara hükümeti öncelikle Kuzeybatı Anadolu'yu tehdit eden tehlikeyle ilgilendi. Ali Fuat Cebesoy ile Refet Bele komutasındaki düzenli ordu birliklerinin yanı sıra Mustafa Kemal'in arkadaşı Yarbay Arif'in önderlik ettiği, aralarında kendisinin mensup olduğu Kara Keçili aşiretinden bireylerin de bulunduğu çeteler ve Çerkez Etemin adamları derhal Anzavur'un emrindeki Çerkez ve Apazlara karşı harekete geçti. Bu harekat sırasında köylüler Yarbay Arif'e Bolu ormanlarında yakalanmış bir ayı yavrusu armağan ettiler. Bir süre sonra yanından ayırmadığı ayı yavrusu nedeniyle Arif'e ayıcı lakabı takıldı. 21 Mayıs'ta Anzavur'un dayanacak hali kalmamıştı. Son çatışmada atından düşüp bacağından yaralandı. Bunun üzerine İstanbul'a dönüp damat Ferit'e sultanın hükümetinden yeterince destek alamadığından yakındı. Bundan sonraki hedef sultanın sayıları 4000'i bulan Kuvvayi İnzibatiyesi'ydi. Bir İngiliz taburunun kontrolü altında İzmit yakınlarında konuşlanan disiplin gücü Anzavur'a destek vermek için doğuya doğru ilerledi. Ama yenilgiye uğrayınca geri çekilmek zorunda kaldı. 14 Haziran 1920'de milliyetçiler saldırıya geçti. Kuvvayi İnzibatiyenin bir kısmı taraf değiştirerek onlara katıldı. Geri kalanı İngiliz askerlerinin gerisine çekildi. Komutanları ise olayları İzmit Körfezi'nde demirleyen yaralı Osmanlı savaş gemisi Yavuz'un güvertesinden izlediler. Kuvvayi İnzibatiye'den kalanlar gemiyle İstanbul'a gönderildi ve 25 Haziran'da bu güç resmen dağıtıldı. Ankara hükümetinin güçleri Düzce kasabasının denetimini ele geçirince Kuvvayi İnzibatiye'de görev yapan 7 subayla birlikte milliyetçilere karşı cephe almış olan yörenin ileri gelenlerinden bazıları idam edildi. Dipnot, Nutuk, sayfa 297-299, Tansel Cilt 3, sayfa 115-127, Goloğlu Cilt 3, sayfa 182-195. Kuzeybatı Anadolu'da huzursuzluk sürüyordu ama Ankara hükümetine karşı oradaki direnişin bel kemiği kırılmış sayılırdı. Damat Ferit Paşa'nın göreve gelmesinden 3 ay sonra İstanbul hükümetinin milliyetçilerin karşısına etkili bir askeri güç çıkaramayacağı gerçeği açıkça belli oldu. İzmit yakınlarında milliyetçilerin Kuvvayi İnzibatiye'yi yendiği çarpışma ciddi sonuçlar doğurdu. İngiliz güçleri milliyetçilere ateş açtı ve üstlerine havadan bombalar yağdırarak başkent yakınlarından uzaklaşmaya zorladı. Dipnot Tansel Cilt 3 sayfa 125. Buna rağmen İstanbul paniğe kapıldı. İngiliz komutan General Mill destek isteyince kendisine yalnızca Yunan askerlerinin bunu sağlayabileceği bildirildi. Dipnot Llewellyn Smith sayfa 125. Böylece Venizelos aradığı fırsatı yakalamış oldu. Türkiye ile barış anlaşması konusunda karar vermeden önce İtilaf devletleri, Mareşal Foch'tan Türklere bu koşulların dayatılabilmesi için hangi ölçekte bir askeri güce gereksinim olduğunu hesaplamasını istemişlerdi. 30 Mart'ta Mareşal Foch en az 27 tümene gerek olduğunu ve bu sayıda askerin bulunmadığını rapor etti. Venizelos yardıma hazırdı. İngiliz hükümeti Türk-Yunan savaşı çıktığı takdirde kendisinden yardım edilmeyeceği konusunda onu uyardı. Ama gerekirse İngilizleri çatışmalara çekebileceğine inanan Venizelos aldırış etmedi. İstanbul'daki İtilaf devletleri temsilcileri de hükümetlerine Türkiye'de bir savaşa girmekten kaçınmalarını önerdiler. Ama onların uyarılarına da aldırış eden olmadı. Dipnot adı geçen eser sayfa 121-123. 19 ile 26 Nisan arasında İtilaf devletleri İtalyan Riviera'sında yer alan San Remo kentinde bir konferans düzenlediler. Türkiye'nin bölünme planı kabul edildi. Lloyd George Venizelos'un tarafını tuttu. Almanları bastırabilmek için İngilizlerin desteğine gereksinim duyan ve kendilerine Lübnan ile birlikte biraz daha kuzeydeki bazı Türk topraklarının verileceği sözü verilen Fransızlar da sağduyulu davranmaktan vazgeçip Lloyd George'un peşinden gittiler. Kendilerine Güney Anadolu'da belirli bir bölgenin denetiminin verilmesinden tatmin olmayan İtalyanlar bölünme planını durdurmayı başaramadılar ve sabote etmeye karar verdiler. Şimdi Venizelos bir barış konferansına hazırlık olarak oldu bittiler yaratmak istiyordu. Bir yıldan beri Yunan askerlerinin İzmir çevresine çizilen Milin hattını geçmelerine izin verilmiyordu. 20 Haziran'da bir Yunan tümeninin İzmit Yarımadası'na gönderilmesi karşılığında Lloyd George ile Mioran İzmir bölgesinde birleşik bir harekatı onayladılar. Dipnot adı geçen eser sayfa 125. Kendisine yüz verilince Venizelos derhal astarını dağıldı. 22 Haziran'da Yunan birlikleri Milin hattını geçip doğuya ve kuzeye doğru ilerlediler. Mustafa Kemal Yunan tehdidinin yaklaşmakta olduğunu fark etmişti. 21 Haziran'da trenle Eskişehir'e gidip Ali Fuat Cebesoy ile görüştü ve Ali Fuat 3 gün sonra Batı Cephesi'nin komutanlığına getirildi. Dipnot Özerdem, sayfa 41-43. Ama emrindeki gücü Yunan ordusuna karşı koyamayacak kadar zayıftı. İzmir'in kuzeyinden başlayarak Türkiye'nin Ege sahilini Marmara Denizi'nin güneyine kadar işgal etmek Yunanlıların yalnızca bir ayını aldı. Osmanlıların ilk başkenti olan Bursa 8 Temmuz'da düştü. Doğuya doğru ilerleyip İzmir'den yaklaşık 320 kilometre uzakta Anadolu yaylasının kenarındaki Uşak'ı da ele geçirdiler. Aynı süre içinde Doğu Trakya'yı koruyan zayıf Osmanlı birliklerini de yerlerinden attılar. Osmanlıların ikinci başkenti Edirne 25 Temmuz'da düştü ve Trakya'daki milliyetçi güçlerin komutanı olan Albay Cafer Tayyar 27 Temmuz'da teslim oldu. Yunan atlarının gerisinde faaliyet gösteren çetelerin dışında Türk milliyetçileri Anadolu yaylasıyla Karadeniz kıyılarına sıkışmışlardı. Bursa'nın yitirilmesinden sonra yas tutulduğunu belirtmek için kürsünün üzerine siyah bir örtünün örtüldüğü Büyük Millet Meclisi'nde öfke fırtınası kopuyordu. Milletvekilleri düşmanı durdurmayı başaramayan komutanların kelleleri için yaygara koparıyorlardı. Türk cephesinin niçin çöktüğünü öğrenmek istiyorlardı. Yunanlıların ilerlemesi başlayınca parlamentoda durumu eleştirenler kürsüye çıktı. 3 Temmuz'daki gizli toplantıda Mustafa Kemal onlara gerekli yanıtı verdi. İstanbul hükümetinin orduyu zayıflatması ve meclisin otoritesine karşı ayaklanmaların başlamasına neden olması geri çekilmelere yol açmıştı. Damat Ferit ile arkadaşları İngilizlere oranla daha kötü bir düşman sayılırlardı. Şimdi ilk atılacak adım ulusal birliği yeniden oluşturmaktı. Dipnot, Nutuk, sayfa 309-311. Mustafa Kemal'in 3 Temmuz tarihini konuşmasına dayanarak metin için TBMM gizli celse zabıtları cilt 1 sayfa 68-74. Bir gün önce ulusa seslenen bildirisinde Mustafa Kemal Türk halkının dini duygularını hedef almıştı. Bütün milleti vifak ve ittihada ve Yunanların aleyhine kemali azm ile kıyama davet ederiz. İrşad ve cihat Yunan izmihlalini inayeti hakla yakın bir zamanda müyesser kılacaktır. Dipnot ATTB sayfa 358. Bütün milleti hep birlikte kesin kararlılıkla Yunanlara karşı direnmeye çağırıyoruz. Allah'ın yardımıyla bu cihat kısa zamanda Yunanların yenilgiye uğratılmasıyla sonuçlanacaktır. Mustafa Kemal'in yurt içinde sorun yaratanları suçlaması haklıydı. Yunanlıların böylesine hızlı ilerleyebilmesinin bir nedeni ordunun çeşitli yerlerde çıkan isyanları bastırmakla uğraşmak zorunda kalmasıydı. Yunanlar Milin hattını geçerken Çerkez Edem'in adamları Ankara'nın doğusunda Yozgat'ta isyancılarla savaşıyordu. Bu isyan 13 Haziran'da tam da kuzeybatıdaki sorunlar yatışmaya başlarken çıkmıştı. Büyük savaş öncesinde İttihat ve Terakki ile yollara ayrılan ve Mustafa Kemal'in milliyetçilerini İttihatçıların ardılı olarak kabul eden Çapan oğulları bu isyana önderlik eden yerel bir feodal aileydi. Mustafa Kemal yöredeki düzenli ordu birlikleri isyanı bastırmakta yetersiz kalınca Doğu Kilikya'da Fransızlarla çarpışan Kılıç Ali'nin çetesinden yardım istedi. Onlar da başarısız olunca batıdaki Çerkez Ethem çağrıldı. Trenle Ankara'ya vardığında Mustafa Kemal ile üst rütbeli milliyetçi komutanlar tarafından karşılandı. Kendisine ziraat mektebinde bir oda verildi. Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü durumun ciddiyetini ona anlattılar. Dipnot, Ethem, Editör Kutay, Çerkez Ethem dosyası sayfa 271-276. Yozgat Ankara yakınlarında bulunduğundan isyancılar milliyetçilerin karargahını tehdit ettikleri gibi Kazım Karabekir'in daha doğudaki kuvvetleriyle kurulan iletişimi de tehlikeye atıyorlardı. Mustafa Kemal çok endişeliydi. Muhalifleri daha sonraları sinirlerinin bozulduğunu söyleyeceklerdi. Dipnot, Halide Edip, Mustafa Kemal'in çarpışmalarda cesur olmasına karşın halk kalabalığının karşısına çıkmaktan çekindiğini söylüyor. Turkish Ordeal sayfa 166. Refet daha sonra özel bir sohbette Yozgat isyanı sırasında Mustafa Kemal'in Ankara'dan kaçmayı düşündüğünü ama kalması için kendisinin ikna ettiğini söylüyor. Bu konuşma özel olarak yazara aktarılmıştır. Bu tehditlerle etkili bir biçimde başa çıktığı ise bilinen bir gerçektir. Çerkez Ethem kardeşi Reşit'in de üye olarak bulunduğu millet meclisine üzerinde ulusal Çerkez giysisi ve belinde hançeriyle gelince bir kahraman olarak karşılandı. Ankara'dan ayrılırken isyanı bastırması için ona olağanüstü yetki verilmiş ve kendini aşan fikirler aşılanmıştı. Çerkez Ethem'in 2000 adamı ile 5 topu isyancıları darmadağın etmeye yetti. Yozgat 23 Haziran'da tekrar ele geçirilince Çapan oğullarını destekleyenler birkaç gün sonra kaçmak zorunda kalmışlardı. Dipnot Belen sayfa 206-207. Çatışmalar çok kanlı geçtiği gibi Çerkez Ethem'in adamları kenti talan etti. Dipnot İsmet İnönü cilt 1 sayfa 207. Zafer sarhoşluğuna kapılan Çerkez Ethem isyanın yayılmasının suçunu sivil ve asker milliyetçi liderlere atıp Ankara valisi Yahya Galip'in görevi ihmal suçlamasıyla kendisinin kurduğu askeri mahkemeye çıkartılmasını istedi. Mustafa Kemal'in memurlarını feda etmeye niyeti yoktu. Kazandığı zafer nedeniyle Çerkez Ethem'i kutlayıp Yahya Galip'in görevden alındığını ve Yozgat'a gönderileceğini bildirdi. Aynı zamanda da dahiliye vekilinden valinin yolculuğa çıkamayacak kadar hasta olduğunu Çerkez Ethem'e bildirmesini istedi. Çerkez Ethem öfkeden küplere bindi. Valinin görevini ihmal etmesinden Mustafa Kemal'in sorumlu olduğuna ve bu nedenle isyanın çıkmasından da sorumlu tutulması gerektiğine inandı. Yahya Galip'in hastalığının da bahane olduğunu öğrenince öfkesi iyice arttı. Dedikoducular Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı kendi meclisin önünde asacağı yolundaki haberleri aceleyle Mustafa Kemal'e taşıdılar. Ama aralarındaki sürtüşme geçiştirildi. Yahya Galip'i rahat bırakması konusunda ikna edilen Çerkez Ethem Ankara'ya ulaşınca sevinçle karşılandı. Mustafa Kemal de Ethem'in muzaffer gerillalarını kutlamak için oradaydı. Karşılama komitesi tren istasyonundan ayrılırken İsmet İnönü Mustafa Kemal'e "Her biri pür silah, tepeden tırnağa silahlı. Bunlar kendilerine verdiği güven ve büyüklük duygusuyla herkese tepeden bakıyorlar. Bugün memlekete hakim olan kimdir? Bunlar mı, biz miyiz?" diye sordu. "Biziz," dedi Mustafa Kemal. "Akıl bizdedir." Dipnot, adı geçen eser, Nutuk, sayfa 314-315, Ethem, Editör Kutay, Çerkez Ethem dosyası, sayfa 315-316, Çerkez Ethem, Hatıralar, sayfa 73-78. Çerkez Ethem Ankara'da uzun süre kalmadı. İzmir'in doğusuna Demirci'deki Yunan mevzilerine gönderildi ve bir Yunan tümenini bozguna uğratıp kasabayı terk etmelerini sağladı. Yunanlar saldırıya geçtiklerinden bu yana ilk kez geriliyorlardı. Dipnot, Tansel, Cilt 3, sayfa 168. Başka ayaklanmalar da oldu. Ekim ayında padişah taraftarları Orta Anadolu'daki muhafazakar Konya'da hükümet binalarını ele geçirdiler. Yunanlara karşı savunma konumunda olan birlikler bölgeye getirildikten sonra 15 Kasım'da Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi yeniden sağlandı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 140-141. Ankara hükümetinin zayıflığından yararlanan bazı Kürt aşiretleri Güneydoğu'da isyan bayrağı açtılar. Her zamanki gibi Kürtlerin arasında bölünmeler oldu ve başka aşiretler isyanın bastırılmasında Ankara hükümetine yardım etti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 141-144. Kısa süre sonra Mustafa Kemal kendine amansız bir koruma grubu edindi. 29 Ekim 1920 tarihinde ünlü çete reisi Topal Osman ile adamları Ankara'nın Karadeniz sahilinin orta kesimindeki ulaşım limanı olan İnebolu'ya geldiler. Mustafa Kemal onları çağırıncaya dek yerel halkı taciz ettiler ve sonunda kara giysili silahşörler Ankara'daki ikametgahın nöbetçileri olarak işe alındılar. Dipnot, Goloğlu, Cilt 3, sayfa 190. 1920 yazında Mustafa Kemal cephe birimleriyle daha yakından temas kurabilmek için Ankara Garı yakınındaki istasyon şefinin evine yerleşmişti. Ama genelkurmayı yine ziraat mektebinde kalıyordu. Dipnot, Bozok, sayfa 72. Sultan Vahdettin ile damat Ferit hükümeti İtilaf devletlerine direnmenin yararsızlığın ötesinde kötü olduğuna kendilerini inandırmışlardı. Bu davranış İstanbul'un yitirilmesine yol açabileceği gibi ne Doğu Trakya'yı ne de San Remo konferansında Yunanlara bırakılan İzmir'i kurtarmaya yarayacaktı. Orada varılan kararlar 11 Mayıs'ta Osmanlı hükümetine açıklandı. Damat Ferit koşullarını biraz yumuşatmaları için İtilaf devletlerine yalvardı ama sonuç alamadı. Yunanlar ilerlemeyi sürdürürken İtilaf devletleri Belçika'nın SPA kentinde toplanıp hazırladıkları barış anlaşması taslağını Osmanlı hükümetinin 27 Temmuz'a kadar kabul etmesini istediler. 20 Temmuz'da damat Ferit boyun eğilmesini önerdi. Padişah bu sorunun 22 Temmuz'da Yıldız Sarayı'nda toplanan saltanat şurasına gündeme getirilmesinin doğru olacağını düşündü. Sultanın danışmanlarından emekli topçu generali Ali Rıza Paşa dışındakiler, İtilaf devletlerinin koşullarını kabul etmekten başka çare olmadığına karar verdiler. İtilaf devletleri Fransa'nın porselen yapımıyla ünlü Paris Banliyüsü Sèvres'de bir imza töreni düzenlemişlerdi. 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı hükümetinin tam yetkilisi olan 3 kişi, pek tanınmayan eski bir eğitim bakanı, İsviçre Büyükelçisi ve feylozof olarak tanınan ünlü şair Rıza Tevfik, Osmanlı İmparatorluğu'nu yalnızca adını bırakarak sona erdiren anlaşmayı imzaladılar. Toprakların zaman içinde elden çıkacağı olgusu kimseyi kandırmaya yetmiyordu. İzmir bölgesi 5 yıl içinde Yunanistan ile birleşme konusunda oylama yapacaktı. Başkan Wilson Ermenistan'ın sınırlarını saptayacaktı. Cemiyet-i Akvam Milletler Cemiyeti, istedikleri takdirde Kürtlerin bağımsız olmayı başarıp başaramayacaklarına karar verecekti. Dipnot Tansel Cilt 3 sayfa 168-175. Padişah-ı İtilaf Devletleri'nin denetimi altındaki İstanbul ile güneyde İtalya ile güneydoğuda Fransa'ya başka bir belgeyle sunulan geniş nüfuz bölgeleri hariç Anadolu'nun kalan kısımları bırakılıyordu. Yabancılar kapitülasyonlarla elde etmiş oldukları ayrıcalıkları koruyacaklardı. Vatansever bir Türk'ün böylesine bir parçalanmayı kabul etmesi beklenmezdi. Ne var ki imzaların atılması barış yapmanın yasal süreci tamamlanmış değildi. Osmanlı Anayasası'na göre Sevr Anlaşması'nın geçerli kazanması için parlamento tarafından onaylanması gerekiyordu. Ama padişah parlamentoyu feshetmişti. Türk milliyetçilerinin işbirliği sağlanmadıkça seçim yapılması olanaksızdı. İçinde bulundukları durumun çılgın mantığının gereği İtilaf Devletleri İstanbul'da milliyetçilerle uzlaşmaya varabilecek bir hükümetin kurulmasını istediler. Damat Ferit sağlık nedeniyle istifa ederek İtilaf Devletleri'ne son hizmetini de yaptı ve dinlenmek üzere Karlsbad'a gitmek için başkentten ayrıldı. Artık önemli biri değildi. 21 Ekim'de onun yerini alan ve her zaman uzlaşmadan yana olan yaşlı Tevfik Paşa derhal Ankara hükümetiyle temas kurmaya çalıştı. Osmanlıların başkenti İstanbul'un atmosferi değişmişti. Sevr Anlaşması Mustafa Kemal'in İtilaf Devletleri'ne direniş göstermek konusunda haklı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Milliyetçilere karşı yasal girişimler durduruldu. Osmanlı Harbiye Nazırı Kuvvayi Milliye'nin vatanı kurtarmak için çalıştığından kuşku duyulmadığını ve bu nedenle mahkemeye çıkarılmak yerine kutlanmaları gerektiğini belirten bir bildiri yayınladı. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 191, not 321. Daha sonraları Sultan Vahdettin, kendi şahsiyetine ve otoritesine karşı oldukları halde Tevfik Paşa hükümetini iş başına getirmekle Kemalistlerin İstanbul'da etkili olmalarını sağladığını söyleyerek itibar kazanmak isteyecekti. Dipnot, Sultan Vahdettin'in sürgünde bulunduğu Hicaz'dan yaptığı açıklama. Metin için İlhami Soysal İşbirlikçiler sayfa 196. Ankara'nın uzlaşmaya yanaşacak bir havası yoktu. 19 Mayıs'ta Büyük Millet Meclisi Damat Ferit ile hükümet üyelerini Osmanlı vatandaşlığından çıkarma önerisini oylamıştı. 18 Temmuz'da da Misak-ı Milli koşullarından 1918 mütarekesinin çizdiği sınırlar ve mümkün olan yerlerde biraz daha genişletilmiş topraklar içinde tam bağımsızlıktan daha azının kabul edilmeyeceğine yemin edildi. 19 Ağustos'ta yapılan toplantıda Sevr Anlaşması'nın kabul edilmesini öneren Saltanat Şurası üyeleriyle anlaşmayı imzalayan 3 tam yetkili temsilcinin vatan haini ilan edilmesi kararlaştırıldı. Dipnot, tarihler için özerdim. Sayfa 39, 44, 46. Yunanlar Batı Anadolu'nun üretime en uygun yörelerini ele geçirmişlerdi ve iç bölgelerde de milliyetçilere karşı ayaklanmalar sürüyordu. Ama Mustafa Kemal iki önemli avantajın farkındaydı. Halk onun vatan uğruna çalıştığını biliyordu ve İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması'nın koşullarını dayatmak için gerekli olan askeri gücü kullanmaya istekli değildiler. Mustafa Kemal'in görevi artık Yunanlıları yenmek ve doğuda Ruslara yitirilen toprakları Ermenilerden kurtarmaktı. Başarması gereken iş çok karmaşık olmamasına karşın kolay sayılmazdı. Çünkü hala elinde yeterli bir ordu yoktu. Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini Anadolu'nun özgür bölgelerinde yaymak ve düzenli bir ordu kurmak için zamana gereksinimi vardı. Yunan ordusunun donanımı çok iyiydi ve Avrupa'daki silah fabrikalarına erişebiliyordu. Türk milliyetçilerinin elinde ise yalnızca İtilaf Devletlerinden saklayabildikleri silahlar bulunuyordu ve yeni malzeme alabilecek paraları yoktu. En iyi çözüm yolu düşmanı bölmek ve yabancı dostlar edinmekti. Mustafa Kemal tüm yeteneklerini bu işe adadı. Önce bir diplomat ve politikacı, ardından bir asker olmak zorundaydı. Tehlikeli vaatlerden kaçınmak için yeterince sabırlı ve kurnaz olmalıydı. Arkadaşlarının çok azı bu gereksinimlerin önemini ya da Mustafa Kemal'in bunları karşılayacak yeteneklerini anlayabildi. Ankara'da toplanan milliyetçilerin vatanlarını sevdiklerinden kuşku duyulmuyordu. Ama hırs ve bireysel kıskançlıklar nedeniyle aralarında bölünmeler olduğu gibi bu koşullar altında kolay anlaşılacak ama etkileri kör edici bir biçimde yabancı düşmanlığına da kapılmışlardı. Birkaç yerel aşiret ağalığının dışında Türk toplumunda kalıtsal aristokrasi geleneği yoktu. Toplumun sosyolojik yapısı eşitliğe yönelikti. Yönetici seçkinlerin arasına girmenin yolu her zaman eğitimle olmuştur. Yeni batılı öğretilerle eğitilmiş insanların sayısı az olduğundan bu kişiler önlerine çıkan bütün işlerle uğraşmak zorundaydılar. Sonuç olarak da çoğu kendisinin vazgeçilmez olduğuna inanıyordu. Ülkedeki asker politikacıların sayısı yeterinden fazlaydı. Ayrıca kendilerini politika ve diplomasi konularında uzman olarak gören avukatların, doktorların, dişçilerin ve veterinerlerin sayısı hiç de az değildi. İşte Mustafa Kemal bu her şeyi bilen kavgacı, inatçı, eşitlikçi kitleyi yönetmek zorundaydı. İnsanların arasından yalnızca yetenekli değil, aynı zamanda kendi liderliğine boyun eğecek olanları bulmak zorundaydı. Çoğunun bir kenara atılmış olması şaşırtıcı gelmemeli.